Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. Üçüncü ayrım. Birinci bölüm. Ölümde pek çok katman vardır. Öfkenin neden olduğu ölümlerde bu katmanlara yenileri eklenir. Tüm bu katmanları irdeleyip ölüm nedenini bulmak ve adaleti yerine getirmekse onun göreviydi. Cinayet ne şekilde işlenmiş olursa olsun, ister soğukkanlılıkla ister dürtüsel bir heyecanla, o ölümü başlangıç noktasına kadar takip etmeye yemin etmişti ve kurbana hizmet etmeye. New York şehri polis ve güvenlik teşkilatında görevli Teğmen Eve Dallas bu gece rozetini takmamıştı. Rozetini polis silahı ve iletişim cihazıyla birlikte utanç verici ölçüde gösterişli bulduğu avuç içi büyüklüğündeki ipek şık bir çantaya tıkıştırmıştı. Bir polis gibi giyinmemişti. Üzerinde uzun ince vücudunu sararak gözler önüne seren, derin sırt dekolteli, kayısı tonlarında parlak bir gece elbisesi vardı. Boynunda ışıl ışıl parlayan bir sıra pırlantayla işlenmiş, zarif bir gerdanlık vardı. Mücevherlerinin geri kalanı, kısa bir süre önce zayıf bir anında deldirmeyi kabul ettiği kulaklarından sallanıyordu. Dahası kahve tonlarında kısacık saçlarına yağmur damlaları gibi saçılmış diğer pırlantalarla kendini çok gülünç hissediyordu. Ancak ipek ve pırlantalar ona ne kadar göz kamaştırıcı bir hava katmış olursa olsun, gözleri hala polis gözleriydi. Konyak rengini andıran sarımsı kahverengi gözleri sert bakıyordu. Bu gözler muhteşem balo salonunu, çevredeki insanları ve yüzleri taradı, güvenliği inceledi. Yukarıdaki şık alçı kaplama tavana belli belirsiz yerleştirilmiş kameralar, mekanı tüm açılarıyla görebilecek kadar donanımlıydılar. Tarayıcılar, üzerinde gizli silah taşıyabilecek konukları ya da personeli ortaya çıkaracak kadar detaylı çalışıyordu. Ve personelin içinde konukların arasında dolaşarak içki servisi yapan bir düzine eğitimli güvenlik mensubu vardı. Şu anda bulundukları organizasyona özel davetliler katılabilirdi ve davetiyelerde giriş kapısında okutulan holografik bir mühür vardı. Tüm bunlar ve Eve'in göremediği diğer önlemlerin nedeni, şu anda balo salonunun çeşitli köşelerinde teşhir edilen, değeri yaklaşık 578 milyon doları bulan mücevher, tablo ve parçalardı. Her teşhir alanı dikkat çekici bir şıklıkla tasarlanmıştı. Aynı zamanda her biri hareketi, ısıyı, ışığı ve ağırlığı ölçen duyarlı sensörlerle korunuyordu. Eğer konuklardan ya da personelden birisi niyetini bozup ufak bir küpeyi olsun ait olduğu yerden almaya kalkarsa, tüm çıkışlar kapanıp kilitlenecek, alarmlar çalmaya başlayacak ve NYPGT'den seçkin bir ekip olay yerine gelerek özel güvenlikle birleşecekti. Eve, epey büyük ve kalabalık bir yerde olduğunu düşününce alaycı bir tavırla tüm bunların birçok kişinin aklını çelebileceğini düşündü. Bununla birlikte hazırlıkların profesyonelce olduğunu kabul etmek zorundaydı. Ama zaten Rourke denince ilk akla gelenlerden biri de profesyoneldi. Teğmen? İrlanda'nın buğulu havasını taşıyan ses keyifli bir tonda sormuştu. Eve dikkatini ona çevirdi. Ama zaten söz konusu Rourke olduğunda bir kadının dikkatini çekmemesi mümkün değildi. Günaha teşvik edecek kadar mavi gözler, Tanrı'nın en iyi günlerinden birinde şekillendirdiği yüzünde ışıl ışıl parlıyordu. Eve onu incelerken bakışları genç adamın biçimli dudaklarına kaydı. Genelde onda uzanıp hafifçe ısırma isteği uyandıran bu dudaklar, tek kaşı gibi hafifçe bir kenarından yukarı kıvrılmıştı. Rourke'un uzun, biçimli parmakları, sahiplenici bir biçimde Eve'in çıplak koluna dolanmıştı. Yaklaşık bir yıldır evliydiler ama bu kadar sıradan bir temas bile hala Eve'in nabzının hızla atmaya başlamasına neden oluyordu. Eve'in etkileyici bir parti demesi, Rourke'un tebessümünü çekici ve etkileyici bir gülümsemeye çevirdi. Evet, öyle değil mi? Rourke hala Eve'in kolunu hafifçe tutarak bakışlarını balo salonunda gezdirdi. Rourke'un gece kadar siyah saçları neredeyse omuzlarına kadar geliyordu. Bu görüntüsü Eve, İrlandalı vahşi bir savaşçıyı hatırlatıyordu. Bu uzun ve yapılı vücut, şık ve siyah bir takımın yardımıyla iyice karşı konulmaz bir hal almıştı. Odadaki pek çok kadının da Eve'e katıldığı belliydi. Şayet kıskanç bir tip olsaydı, sırf kocasına yöneltilen bu ateşli ve şehvet dolu bakışlar için bile odadaki pek çok seçkin kadının kıçını tekmelemesi gerekirdi. Rourke, "Güvenlikten memnun musun?" diye sordu. "Ben hala bu işin, senin bile olsa bir otelin balo salonunda düzenlenmesinin riskli olduğunu düşünüyorum. Etrafta yüz milyonlarca dolar değerinde ıvır zıvır var." Rourke hafifçe yüzünü buruşturdu. "Aslına bakarsan ıvır zıvır tabiri, tanıtım ve reklamlarda hedeflediğimiz kavrama pek uygun değil. Magdalene'in resim, mücevher ve hatıra eşya koleksiyonu, şimdiye kadar açık artırmaya çıkan en seçkin koleksiyonlardandır. Evet, kadın ciddi köşeyi dönecek. Öyle olmasını umalım. Çünkü Rourke Şirketler Grubu, güvenlik teşhir ve açık artırma düzenlemelerinden sorumlu olarak pastadan büyük bir pay bekliyor." Rourke dikkatle odayı taramaya devam ediyordu. Kesinlikle bir polis olmamasına rağmen en az karısı kadar ne yaptığını bilir bir tavırla balo salonunu inceliyor, ölçüp biçiyor ve gözlemliyordu. Onun sadece ismi bile fiyat tekliflerini gerçek değerinin üzerine taşıyacak. İşler bittiğinde elde edilecek meblağın koleksiyonun gerçek değerinin iki katı olacağını düşünebiliriz bence. "Daha neler?" diye düşündü Eve. "Gerçekten insanların başka birinin eşyalarına yarım milyar bayılacaklarını düşünüyor musun?" "İhtiyatlı bir tahmin benimki. Duygusal faktörleri işin içine katmıyorum bile." "Tanrı aşkına!" Eve sadece başını sallayabildi. "Bunlar sadece ıvır zıvır." Sonra tek elini kaldırdı. "Ama bir dakika. Pardon, ben kiminle konuştuğumu unuttum. Ivır zıvır kralı sendin, değil mi?" "Teşekkür ederim sevgilim." Rourke, o ıvır zıvırın bazılarına kendisi ve onun için göz koyduğundan şimdilik bahsetmemeye karar verdi. Rourke bir parmağını havaya kaldırdı. Aynı anda hemen yanında elinde şık kristal şampanya kadehleriyle dolu bir tepsi taşıyan bir görevli belirdi. Rourke iki kadeh alarak birini Eve uzattı. "Şimdi artık güvenliğimi incelemeyi bitirdiysen sen de biraz rahatlayıp gecenin keyfini çıkarmaya başlayabilirsin." "Keyfini çıkarmadığımı kim söyledi?" Ama Eve burada bir polis olarak değil, Rourke'un eşi olarak bulunduğunu biliyordu. Bu, insanların arasında dolaşıp çeşitli omuzları sıvazlamak anlamına geliyordu ve ona göre insanoğlunun bulduğu en kötü işkenceye katlanması gerekecekti. Havadan sudan bahsetmek. Rourke onun aklından geçenleri bildiğinden Eve'in elini kaldırarak dudaklarına götürdü. "Bana karşı o kadar iyisin ki. Bunu da hiçbir zaman aklından çıkarma, tamam mı?" Eve destek için şampanyadan bir yudum aldı. "Pekala, kiminle konuşmam gerek?" "Ev sahibiyle başlamamız gerek diye düşünüyorum. Seni Magda ile tanıştırayım. Onu seveceksin." Eve, "Aktrisler," diye homurdandı. "Ön yargılar çok yanıltıcıdır. Ayrıca," diye devam etti, Eve'i balo salonunun diğer tarafına doğru götürürken, "Magda Lane bir aktristen daha fazlasıdır. O bir efsane Eve. Bu onun meslekteki 50. yılı ve bunu başarabilenler bir elin parmaklarını geçmez. Bu sektör bunun hayalini kuranları çiğneyip tükürüp atmasıyla ünlüdür. Ama Magda Lane, sinema endüstrisindeki her değişimi, her tarzı, her modayı ününden hiçbir şey kaybetmeden başarıyla atlattı. Bunu başarmak için oyunculuk yeteneğinden fazlası lazım. Bu ciddi bir güç gerektirir." Eve, onun gözlerinde parlayıp sönen ışıkları görebiliyordu. Gülümsedi. "Ondan hoşlanıyorsun, değil mi?" "Kesinlikle. Dublin'de küçük bir çocukken bir gün sokaklardan özellikle uzak olmam gereken bir akşam vardı. Bir cebimde bir sürü cüzdan, diğerinde arakladığım başka şeyler, peşimde de bir dolu polis." Eve'in bu akşam için ruj sürmeyi unuttuğu dolgun dudakları arasından bir hıhlama çıktı. "Çocuk her yerde çocuk işte." "İşte her neyse, bir sinema salonuna girdim. 8 yaşındaydım ve oturup filmi izlemeye başladım. Beni ölesiye sıkacağını düşündüğüm bir dönem filmiydi. Orada oturmuş perdeye bakarken hayatımda ilk kez Magda Lane'i gördüm. Gururun Çöküşü'nde Pamela'yı oynuyordu." Rourke, yerlere kadar uzanan, beyaz renkli, ışıl ışıl bir gece kıyafetini sergileyen teşhir bölümüne işaret etti. Oyuncu Magda Lane'in droid kopyası, kocaman beyaz elbise içinde zarif hareketlerle salınıyor, reverans yapıyordu. "O şeyin içinde nasıl yürümüş?" diye merak etti Eve. "Bir ton gibi gözüküyor." Rourke gülümsemesine engel olamadı. Elbisenin ihtişamından ziyade eksikliğini görmek tam da Eve'e göreydi. Neredeyse 15 kiloluk bir kostüm olduğu söyleniyor. Sana kadının güçlü olduğunu söylemiştim. Her neyse, onu perdede ilk gördüğümde üzerinde bu kostüm vardı. Ve sonraki bir saat boyunca nerede olduğumu, kim olduğumu, açlığımı ya da eve yeterince cüzdanla gitmezsem yiyeceğim yumrukları unuttum. Kendimden geçmiş gibiydim. İnanılmaz bir şeydi Eve. Rourke konuşmasını hiç kesmeden kendine seslenenlere dönüp sadece gülümsemekle ya da el sallamakla yetindi. O yaz gidip gururun çöküşünü 4 kez daha izledim ve ücretini de ödedim. Aslına bakarsan bilet parasını 1 kez ödedim. Daha sonra ne zaman kendimden geçmek istesem sinemaya gittim. Eve artık Rourke'un elini tutuyordu. Karanlıkta oturmuş, karşısındaki ekranda beliren görüntülerle kendinden geçen küçük oğlan çocuğunu gözünde canlandırabiliyordu. 8 yaşındayken içinde yaşadığı acı ve şiddet dolu dünyadan başka bir dünya keşfetmişti. Eve Dallas'ta 8 yaşında daha önceki zamanlarını hatırlamayacak kadar örselenmiş küçük bir kız olarak doğdu diye düşündü. Neredeyse aynı şey değil mi bu? Eve onu hemen tanıdı. Rourke bugünlerde pek sinemaya gitmiyordu, şahsi sinema salonları sayılmazsa. Ama binlerce disklik bir film arşivi vardı. Eve son bir yılda onunla 30 yıldır izlediğinden daha fazla film izlemişti. Magda Lane'in üzerinde büyüleyici ve seksi vücudunu bir sanat eseri gibi saran alev kırmızısı bir elbise vardı. Kadın 63 yaşındaydı ama yeni yeni orta yaşa giriyordu. Eve onun bu döneme kendi kurallarını koyarak yaklaştığını görüyordu. Bu kadın hiçbir şeyden ya da hiç kimseden emir alacak tipte değildi. Saçları olgun buğday rengindeydi ve dalgalar halinde çıplak omuzlarına dökülüyordu. Dudakları da vücudu gibi diri ve dolgundu. Elbisesiyle aynı tonda bir kırmızıya boyanmıştı. Teni süt gibi bembeyazdı. Cildinde tek kırışık yoktu. Yay gibi uzun ve biçimli kaşının sol tarafında bir ben vardı. Bu koyu renkli kaşların altında ışıl ışıl yeşil gözleri vardı. Keskin bakışlarla ve kadınlara has bir tavırla bir süre Eve'i süzdü. Bakışları Rourke'a döndüğünde yüzü güneş gibi aydınlandı. Etrafında bir sürü insan olduğu halde kaygısız bir gülümsemeyle başını salladı ve ellerini iki yana açarak kendini çevreleyen kalabalığın arasından sıyrıldı. ''Aman tanrım, harika görünüyorsun.'' Rourke, Magda Lane'in ellerini alarak her ikisini de öptü. ''Ben de aynı şeyi sana söylemek üzereydim. Büyüleyici görünüyorsun Magda, her zamanki gibi.'' ''Evet ama bu benim işim. Sense bu şekilde doğmuşsun. Seni şanslı piç. Ve bu da karın olmalı.'' ''Evet, Eve, Magda Lane. Teğmen Eve Dallas.'' Magda'nın buğulu bir sesi vardı. Alçak ama sırlarla dolu gibiydi. ''Seninle tanışmayı 4 gözle bekliyordum. Geçen sene düğüne gelemediğimde yıkılmıştım. Atlatmış gibi görünüyorsunuz.'' Magda'nın kaşları kalktı, sonra gözlerinde takdir dolu bir bakış belirdi. ''Evet, atlattım. Bizi yalnız bırak Rourke. Çekici karınla baş başa muhabbet etmek istiyorum. Sen fazlaca dikkat dağıtıyorsun.'' Magda zarif elini sallayarak onu yolladı. Yüzük parmağındaki elmas, kuyruklu yıldız gibi ışığı yansıttıktan sonra Magda teklifsiz bir şekilde Eve'in koluna girdi. ''Pekala. Hadi bizle konuşmak için boğazımıza yapışacak insanların olmadığı bir yer bulalım. Havadan sudan konuşmak kadar bayıltıcı bir şey olamaz değil mi? Elbette şu an sen de benimle öyle bir muhabbet için köşeye sıkıştığını sanıyorsun ama seni temin ederim konuşmamız havadan sudan olmayacak. Ayıp sayılacak ölçüde yakışıklı kocanın, oğlum olacak yaşlı olmasının hayattaki en büyük üzüntülerimden biri olduğunu söyleyerek başlayabilir miyim?'' Eve kendini balo salonunun arka köşesinde otururken buldu. Bunun her ikinizi de neden durdurduğunu anlamış değilim. Magda keyifli bir kahkaha atarak tazelenen şampanya kadehini yudumladı ve elini sallayarak servis elemanını yolladı. ''Benim hatam, kendimden 20 yaş küçük ya da büyük sevgili edinmeme prensibim var. Bu prensibi de hayatta bozmam. Ama...'' duraksayarak tekrar şampanyasını yudumladı ve Eve'i incelemeye başladı. ''Hakkında konuşmak istediğim Rourke değil sensin. Aslına bakarsan vakti geldiğinde tam aşık olacağını düşündüğüm tipsin.'' Eve'in şarabı boğazına kaçtı. Gözlerini kırpıştırarak Magda'ya baka kaldı. Bunu söyleyen ilk kişisin. Bir an kendini tutmaya çalıştıktan sonra pes etti. Pekala, neden öyle söyledin? Oldukça çekicisin ama görünüşünle onu kör edecek kadar da değil. Bunu komik buldun ha? Magda onaylayarak başını salladı. Güzel, iyi bir espri anlayışı her erkeğin hoşuna gider ama özellikle Rourke'un doğası gereği çok daha çekicidir. Magda, karşısındaki kadının çok sağlam bir görünüşü olduğunu düşündü. Ne fazla görkemli ne de sersemleticiydi. Ama iyi bir kemik yapısı, berrak gözleri, güzel hatları ve güçlü çenesinin ortasında çekici bir gamzesi vardı. Görünüşün ona çekici gelmiş olabilir ama sırf görünüşle Rourke'u elinde tutamazsın. Onun güzelliğe karşı bir ilgisi ve sempatisi olduğunu biliyorum. Benim de ona karşı ilgim olduğundan seni medyadan takip ettim. Eve, meydan okurcasına hafifçe başını eğdi. Sınavı geçtin mi? Magda iyice keyiflenerek kırmızı ojeli tırnağını kadehinin çevresinde gezdirdikten sonra şampanyasını tekrar kırmızı dudaklarına doğru kaldırarak bir yudum daha aldı. Zeki ve kararlı bir kadınsın. Kendi ayaklarının üstünde durmayı başarmakla kalmıyor, bu ayakları hak eden kıçları tekmelemekte de kullanıyorsun. Beyni olan güzel bir kadınsın ve bu ortamda çevrene baktığında gözlerinden okunan duygu şu. Bu ne tür bir saçmalık? Kimsenin yapacak daha iyi işleri yok mu? Eve'in merakı iyice artmıştı. O da Magda'yı incelemeye başladı. Karşısındaki kadının rol kesmeye bayılan bir afetten fazlası olduğunu kabul etmeliydi. Sen gerçekten aktris misin yoksa psikolog filan mı? Her iki mesleğinde bazı ortak özellikleri olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta da şimdi de Rourke'un parası umrunda olmadı sanıyorum. Bence bu da Rourke'un ilgisini çekmiştir. Senin doğrudan onun kollarına atıldığını pek canlandıramıyorum gözümde. Öyle olsaydı seni yanında tutmaz, herhalde seninle biraz gönül eğlendirip yollardı. Tutmak derken, ben onun lanet oyuncaklarından biri değilim. Hayır, değilsin. Bu kez Magda kadehini Eve'e doğru kaldırdı. Adam sana deli gibi aşık ve bunu görmek çok hoş. Hadi şimdi bana polislikten bahset biraz. Hiç polisi oynamadım. Kendilerine ait olanı korumak adına kanun dışı işler yapan kadınları canlandırdım. Ama hiç kanuna hizmet edip başkalarına ait olan şeyleri korumaya çalışan birini canlandırmadım. Heyecan verici bir meslek olmalı. Meslek işte. Her meslek gibi iyi ve kötü yanları var. Her meslek gibi olduğundan şüpheliyim. Cinayetleri çözüyorsun. Bizler siviller diye tabir ediyorsunuz sanırım. İster istemez cinayet de dahil bu süreci çok büyüleyici buluyoruz. Ölen kişi siz olmadığınızdandır muhtemelen. Kesinlikle. Magda başını geriye doğru atarak şen bir kahkaha attı. Tanrım, senden çok hoşlandım. Anladığım kadarıyla işinden bahsetmek istemiyorsun. İnsanlar dışarıdan benim işimin de heyecanlı ve büyüleyici olduğunu düşünür. Halbuki o da bir meslek işte. Her meslek gibi iyi ve kötü yönleri var. Epey filmini gördüm. Sanırım Rourke'da her filmin var. Tuzağa düşürmeyi planladığı adama aşık olan sahtekar bir kadını canlandırdığın film favorim. Eğlenceli bir filmdi. Kuş Kapanı. Evet, güzel bir filmdi. Başroldeki aktör Chase Conner'dı ve ona cidden aşık olmuştum. Kısa süre sonra bitse de ilişkimiz de eğlenceliydi. Filmdeki kokteyl sahnesinde giydiğim gece elbisesi de müzayede parçalarından. Magda bakışlarını balo salonuna çevirdi ve etrafına bakındı. Bir zamanlar kendisi için vazgeçilmez olan eşyalarına keyifle baktı. Müzayede iyi bir gelir getirecek ve Magda Lane Performans Sanatları Vakfı'nın temeli atılacak. Kısa bir süre sonra da bir kariyerin ve yaşamın kesitleri açık artırmaya çıkarılacak. Magda dönüp ufak ve şık bir oda gibi tasarlanmış başka bir teşhir bölümüne baktı. Kenarda parıl parıl bir gece elbisesi vardı. Tuvalet masasında açık bir mücevher kutusu bulunuyordu. Açık kutuda zincirler ve değerli taşlarla bezeli kolyeler vardı. Epey kadınsı ve şık bir meslek, değil mi? Evet, yani tercih meselesi. Magda arkasına yaslanarak gülümsedi. Bir zamanlar tek tercihimdi ama zeki bir kadın, oyunculuk gibi kaypak bir kariyerde kendini sürekli geliştirmeden varlığını sürdüremez. Şimdi ne yapıyorsun? Magda, evet, evet diye mırıldandı. Senden cidden çok hoşlandım. İnsanlar neden böyle bir şey yaptığımı, neden bu kadar çok şeyi verdiğimi sorup duruyor bana. Ne söylüyorum biliyor musun? Hayır, ne? Daha uzun süre yaşamayı ve çalışmayı planladığımı söylüyorum. Daha fazlasını toplayacak yeteri kadar vaktim olduğunu söylüyorum. Magda tekrar şuh bir kahkaha attı ve bakışlarını İve çevirdi. Aslında doğru ama hepsi bu değil. Dahası var. Bahsettiğim vakfı kurmak benim büyük bir hayalimdi. Oyunculuk bana çok şey kattı. Ben hala ortalıkta, gündemde ve tüm bunların keyfini çıkarabilecek durumdayken kazandıklarımı başkalarına aktarmak istiyorum. Gençler için ödüller, burslar, atölye çalışmaları, çeşitli kurumlar. Genç bir oyuncu ya da yönetmenin kariyerine benim ismimi taşıyan bir yerde başlaması fikri hoşuma gidiyor. Kibir denilebilir sanırım. Hiç sanmıyorum, bence buna zeka denir. Ah Tanrım, senden giderek daha çok hoşlanıyorum. Of, işte Vince de durmuş bakışlarımı yakalamaya çalışıyor. Oğlum, diye açıkladı Magda. Bu fantezimle ilgili güvenlik ve medya işlerinden o sorumlu. Öyle talepkar bir genç adam ki, diye ekleyerek oğluna doğru esalladı. Bu özelliğini kimden almış Tanrı bilir. Tamam, gösteriye başlamam için gereken işaretimi de aldım. Ayağa kalktı. Önümüzdeki birkaç hafta şehirdeyim, umarım tekrar görüşürüz. Çok hoşuma gider. Ah, Rourke, harika zamanlama. Rourke masalarına doğru yaklaşırken Magda sevgiyle ona baktı. Şimdilik tatlı karını bırakmak zorundayım. Görev çağırıyor. Çok yakın bir zamanda bir akşam yemeği daveti bekliyorum ki her ikinizle de biraz daha sohbet edebileyim. Üstelik senin uşağının yaptığı o muhteşem yemekleri de özledim. Adı neydi? Eve dudaklarını büzerek Somerset dedi. Ah, evet, elbette Somerset. Hadi görüşürüz. Aralarından süzülüp geçmeden önce Rourke'u her iki yanağından iyice öptü. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 19. Devamı 4. ayrımda.